Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah el melikül hakkül mübin. Muhammedun Resulullah sadıkıl vaadal emin. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahül azim. Allahümme sellelâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve sellim. Ya Rabbi başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin, Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın, Hasan Hüseyin Efendilerimizin, 12 İmam Efendilerimizin, Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın, ashabın, ensarın, muhacirinin, tabiinin, tebe-i tabiinin, cihari yarı güzin efendilerimiz Hazreti Ebu Bekir Ömer Osman Ali efendilerimizin, silsile-i tarikimizden Hasan-ı Basri, Habib-i Acemi, Davud Dahi, Maruf-ı Kerhi, Seri-i Sakati, Cüneyd-i Bağdadi efendilerimizin, Aktab-ül Erba, Seyyid Abdülkadir Geylani, Ahmed el-Rufai, Ahmed el-Bedevi, İbrahim-i Dusuki efendilerimizin, Ebu Necib-i Sühreverdi, Şehabettin-i Sühreverdi, Necmettin-i Kübra, Sultanül Ulema, Bahaddin-i Veled, Seyyid Burhanettin-i Muhakkak-ı Tirmizi, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şems-i Tebrizi, Selahaddin-i Zerkubi, Konevi, Çelebi Hüsamettin, Şeyh Kerimüddin efendilerimizin, Ömer-ül Halveti, Seyyid Yahya Şirvani, Muhammed Moğol Erzincani, Ahmet Şemseddin-i Marmaravi, Ramazan-ı Mahvi, Alaaddin-i Köstendeli, Mustafa Sinobi, Ahmet Raufi, Pirimiz Muhammed Nureddin Cerrahi, Kaddesallahu Sırrehül Ali efendilerimizin, Veliddin Efendim'den Fahrettin Efendim'e kadar güzelan eyleyen bir cümle meşayih kiram efendilerimizin manayı âlileri için, hasreten Veliddin Efendim'den Fahrettin Efendim'e kadar, Fahrettin Efendim, Muzaffer Efendim, Sefer Efendim'in, Tuğrul Efendim'in de manayı âlileri için, dünkü günde kabri şerife koymuş olduğumuz kayınbiraderimiz Süleyman Efendi'nin de ruhu şerifleri için, amin. Ahmet Efendi'nin, Faruk Çelebi'nin, Hüseyin Topledi'nin de sağlık, sıhhat ve selameti için, amin. Allah rızası için, bu dersin feyzinden cümlemizin feyziyab olması için, bir sırrı pir el-Fatiha.
Allahümme salli ala seyyidina.
Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Nerede kalmıştık demeyeceğim. Gargat'tan başladık, Gargat'tan çıkamadık bir türlü. Beşinci Gargat'a gelmiştik. Beşinci Gargat demokrasiydi. Demokrasi dünya ülkelerinin yönetimlerindeki en değerli yönetim şekliydi. Buna itirazımızın olmadığını söylemiştik. Ama her şeyde olduğu gibi dünyadaki en iyi sistem olarak uygulanırsa eğer, uygulandığı takdirde en iyisi olduğunu bilelim. Ama bütün dünyada bu en iyi şekilde uygulanıyor mu derseniz, hayır uygulanmıyor da deriz. Şunu da unutmayalım, bir şey Allah yapısı ile kul yapısı arasında mutlaka fark olur. Allah yapısı 124 bin peygamberle bize ne şekilde yaşamamız gerektiği, ne şekilde davranış biçimimizin ne şekilde olduğu, aile yaşantımızın, devlet yaşantımızın, birbirlerimizle olan münasebetin ne olduğu, peygamberler vasıtasıyla bize gönderilmiştir, bize bildirilmiştir. Bizim bunlara aslında uyuyor olmamız lazım. Geçen derste otokratik, teokratik, komünizm, sosyalizm, her türlü şeyden bahsettik. Bunların iyi tarafları da vardır dedik. Bunların içinde en kötüsü, bize dolma olarak yutturulanlardan biri monarşidir dedik. Monarşi krallıktır, sultanlıktır dedik. Ama en sonunda orada bir cümleyle bağladım. Hiçbir kral, hiçbir sultan devletini satmaz dedim. Ama demokratik ortamlarda seçilenler, demokrasinin bizim irademiz dışında gelişmiş olduğu yerdeki seçimlerde ülkesini de satar, ailesini de satar, devletini de satar, bütün insanlığı da satar. Ne için satar? Menfaati için satar. Onun için demokrasiyi de incelerken bu şekilde incelememiz lazım. Muzaffer Efendim'in Amerika'da sorulan bir soruya vermiş olduğu bir cevap vardı. Sizin dininiz madem bu kadar değerliydi, niye bu kadar geri kaldınız diye. İnşallah dersin birazcık ilerleyen kısmında oraya gireceğim. Ama biz şu anda Gargat'tan gidiyorduk. Yahudinin arkasına saklandığı bir ağaç olduğundan bahsetmiştik bu Gargat'ın. Bizim yaptığımız tasnifte 9 tane Gargat vardı. Birincisi zaten Kudüs'ten başlamıştı. Bu bir ağaçtı. Herkes arkasına saklanınca söyleyecekti. Gargat ağacı arkasına saklanan Yahudi'yi haber vermeyecekti. Yani Gargat arkasına saklanılan bir şeydi. Ağaç bir metafordu, bir mecazdı. Daha bu 10. 11. Gargat dersimiz oldu. Yani daha doğrusu Kudüs'ün dersi oldu. Onda da benim büyüklerimden duyduğum bir şeyi size hatırlatayım. Onlar ilmi tevhid Allah inancında ilk noktadır. Yani ilk başlangıç noktası ibadetten önce tevhiddir. Allah inancıdır. Büyük zevat benim de büyüklerimden duyduğum ilmi tevhidden sonraki arkasından hemen gelen şart için ilmi tarih diyorlar. İlmi tarih bilinmeden ibadet ilmi de bilinse yeteri kadar insana faydası olmaz diyorlar. Demek ki tevhidden sonra tarih geliyorsa bizim de şu ana kadar anlattığımız bu gargatlar ve gargatların içerisindeki teşkilatlar ve İslam'ın başlangıcından bugüne kadar Cumhuriyet'in kuruluşu ve bugüne kadar gelen safhanın tarihi boyutlarını anlatıyoruz. Ve o tarihi boyutların her tarafında da Muzaffer Efendi'nin sözünü hatırlatıyoruz. Onun için büyüklerimden duyduğum, Muzaffer Efendi'mden de duyduğum ilmi tevhidden sonra ilmi tarih gelir. Çünkü tarih önemlidir. Yani biz bu tarihi bilirken Bedir Savaşı bir tarihtir. Uhud Savaşı bir tarihtir. Hudeybiye Anlaşması'nın mahiyeti öyle bir tarihtir ki Mekke'nin fethi başlı başına İslam'ı anlamak isteyen için bir tarihtir. Müslüman olmak isteyen bir insan için tarihtir. Müslüman olabilecek birinin ön referanslarını sadece Mekke'nin fethinin başladığı ve bittiği ana kadar ki 3 günlük serüvenini izleseler adamlar Müslüman olurlar. Onun için tarih bilgisiyle Müslüman olunur. Peygamber Efendimiz'in evlilikleri tarihtir. Bal şerbeti hikayesi tarihtir. Bundan evvelki derslerde Cemal Vakkas dedik, Sıffın olayı dedik. Bunların hepsi tarihtir. İnanın bana ibadetten değerlidir demeyeceğim. Büyükler öyle söylüyor. İbadetin şeyine varabilmek için, vasfına varabilmek için, onun mahiyetine varabilmek için bu tarih şuuru olmadan diyor, namaz yatmaktan kalkmaktan ibaret, oruçta aç kalmaktan ibaret olur diyor. Yani ibadetiniz anca böyle olur diyor, ibadet olur diyor. Ama ibadetinizin seviyesi aç kalmaktan öteye geçmez diyor. Onun için bizim bu dersimiz biraz tarih ağırlıklı oldu. Tarihi vakkalara bakıp ibret almamız gerektiğinden bahsettik. Tarihte bize çok dolma yutturdular. Hala da yutturuyorlar. Bundan sonra da yutturacaklar ve durmayacaklar. Kıyamete kadar iblis bir yandan çalışacak. İblisin yeryüzündeki temsilcileri, arkadaşları, hatta iblise ayakkabısını ters giydirecek insanlar olacaklar. Onun için ben bir tarihte söylediydim derslerin birinde. Ben ömrü hayatımda iblis için iki kere gözyaşı döktüm. Haline üzülüp, yani Allah'ın huzurundan kovduğu, lanet ettiği, mel'un olan birine üzülünür mü? Bakın iblisin yaptığı hata şuydu. İblis kainat üzerinde Rabbine secde etmediği tek yer kalmamıştı. O derece Rabbine bağlıydı. Yani Allah'a imanı tamdı. Ben Allah'a imanı olmayanlarla mukayese etmiyorum. Allah'a imanı tamdı. Allah'ın sadece bir kere sözünü dinlemedi. Ve düştüğü duruma bakın. Huzurdan kovuluşuna bakın. Onun devamı kader mevzusuna girer. Kader mevzusu apayrı bir mevzu, oralara girmeyeceğiz. Bugünkü mevzumuz 5. gargat, yani demos krotos, yani demokrasi. Oraya gireceğiz. İnşallah orada ilerleyeceğiz. Bu dolmaları diyorum. Ben bu dolmayı genel manada kullandığım için siz de onu genel mana olarak alın. Yani yutturulmak istenilen her şeyi ben dolma diye geçiyorum. Siz de onları yutmayın ne olur. Bize bunları yutturacaklar. Yutturuyorlar da. Ve size de hoş geliyor. Siz de beğenerek yutuyorsunuz. Hatta onların göstermesine, onların bize yutturmasına gerek yok. Ben beğendim diyorsunuz. Evet, size beğendiriliyor. Beğendiğiniz için zaten biz bunu beğendik diyorsunuz ve onlardan bulmuyorsunuz. Onların hatası olarak da görmüyorsunuz. Görmüyoruz. Ben bazen böyle sizli söylüyorum. Ben onu kendi üzerime de alayım. Öyle olmuş olsun. Öbür türlü şık olmuyor. Demokrasinin vazgeçilmez bir şeyi vardır. Ha, bunlar demokrasinin arkasına da gizlenecekler ve gizleniyorlar ve uzun zamanda bunu sürdürecekler. Nereye kadar sürer bilmiyoruz onu. Şu anda dünya sistemi kahır ekseriyeti demokrasi sistemi üzerinde yürüyor. Artıları var mıdır? Çoktur. Eksileri var mıdır? Daha fazladır. Çünkü insan eliyledir. İnsan menfaatini maksimum seviyeye çıkartmak için kurulmuş bir sistemdir. Allah'ın kitabı insan menfaatini en üste çıkartma yeri değildir. Onun için Allah'ın yaptığı kanunların yanında demokrasinin kanunlarını yan yana getirdiğimiz zaman ikisinin birbirinin süzgecini geçirmeden sadece buna saplanıp kalırsak hata etmiş oluruz. Demokrasinin vazgeçilmez ikiz kardeşinin geçen derste laiklik olduğunu söyledim. Bunun ne manaya geldiğini söyledim. Tarifi yapılırken, demokrasinin tarifi yapılırken şöyle tarifi yapılır. Dünyanın hemen hemen her yerinde. Sadece bizim ülkemizde değil. Demokratik, laik, hukuk devleti. Dışarıdan bakınca hiçbirinde hata yok. Hepsi güzel. Ama içini boşaltırsan hepsi insanlığın zararınadır. Demokratik, laik, hukuk devleti. Şu anda demokrasinin en çok kalkan olarak kullandıkları, çünkü demokrasiyi kullanabilmek için Allah'ın aradan çıkartılması lazım. Yani dinin aradan çıkartılması lazım. Demokrasinin kurumların oturabilmesi için ilahi mesajın yeryüzünde olmaması lazım. İlahi mesaj ortalık yerde dururken sen onun içine güncel daha güzel bir madde koyamazsın. Sırıtır. Sırıtmasın diye önce dini, bütün dinleri ortadan kaldıracaksın. Kaldırmak için gayret sarf edeceksin ve insanı ön plana çıkartıp, yani hümanizmi, yani hümanı, yani insanı ön plana çıkartıp Allah'ın varlığını, Allah'ın emirlerini 1400, 2000, 3000, 5000 sene önceki geçmiş dönemlere, geçmiş çağlara ait bilgiler olarak sunacaksın. Yani bugün de mi hala o şeylerle yönetileceğiz diye insanları kendi ağızlarıyla söyleteceksin. Onun için laik demokratik derken dikkatli olarak bunları anlamak lazım. Dikkatli olarak kafaya kaldırmak lazım. Biz demokrasinin şeyinde laikliğin içerisindeki ne olduklarını anlarken kendi tarihimizden de 3 tane örnek vereceğim ki bunun ne derece bize faydası mı olmuş, zararı mı olmuş, bunları göreceğiz. Ve bize nasıl bunları yutturmuşlar? Biz hakikaten onlar mı yutturmuş? Biz yutturulmaya zaten razı mıymışız? Bunu da anlayacağız. Sanki biz onlardan önce hazırmışız bu işe. Çünkü aramızdaki kardeşlik, muhabbet ve İslam şuuru, bakın bu sadece dışarıdakilerin gayretiyle değil, son 150 senede bizim kendi içimizde de bozulmuş. Ben 30 sene kadar önce bu camiadan bir arkadaşımın evindeydim. Tarih mevzusu konuşuyorduk. Orada bir şey söyledim arkadaşıma. Arkadaşım bana kızdı. Bu ülkenin dedim, %10'u dedim, mümin olsa bu ülke ayağa kalkar dedim. O da abi biraz haksızlık etmedin mi dedi. Yani %10 dedi. Ben dedim bak Müslüman demedim, mümin dedim dedim. Esasında dedim ayıp olmasın diye %10 dedim. Esasında bu ülkenin %5'i Müslüman olsa dedim. Yani mümin olsa dedim, ayağa kalkar dedim. Hatta devam ettim. Bu ülkenin %1'i mümin olsa bu ülkeye dünya üzerinde hiç kimse söz geçiremez. Bu sadece silahtan falan bahsetmiyorum. Şuurdan bahsediyorum. Senin şuurlu duruşun karşısında karşındaki hazır ola geçer. Hazır ola geçtiğini sana göstermez. Ama psikolojik olarak hazır ola geçer. Senin mümin seviyesindeki %1'in varsa, bugün 80 milyon diyelim veya 100 milyon diyelim ülke nüfusuna, %1'i 1 milyon yani. Veyahut da 80 milyon dersek 800 bin tane. Ashaba bakıp da hoşlanıp onlar gibi yaşama gayreti içinde olan. Onun için Bedir Savaşı dedim mühimdir. Bedir Savaşı'na kaç kişinin gittiğini eğer bilirsek, Uhud Savaşı'ndaki mahiyeti bilirsek, bu işin kişilerle de alakalı olmadığını anlarız. Bu işler kişilerle alakalı değildir. Bu iş şuurla alakalıdır. Sen o şuurla ayağa kalktığın zaman karşıdakinin oturacağını görürsün. Ama daha evvelki Mesnevi dersinde dedik, Hazreti Mevlana da hazır olmadan ayağa kalkmayın diyor. Onu da dinleyeceğiz. Ama yani onu dinleyelim derken de hazır olmak için de çaba sarf edeceğiz. Yani o dolmaları yutmayacağız. Efendim demokrasinin ikiz kardeşinin laiklik olduğunu söyledik. Laikliğin din işleriyle devlet işlerinin birbirinden ayrılması olduğunu, Allah'ın bu sistemin içinden çıkartılması gerektiğini anlattık ve bunun da uygulamasının bizim ülkemiz içerisindeki son iki derste bizim ülkemize gelen 10 tane Haçlı Seferi'nin 10.sına giderken neleri götürdüğünü sorduk. Orada dinimiz, diyanetimiz, örfümüz, adetimiz, lisanımız, alfabemiz, her şeyimiz gitti. Dinimiz de gitti. Gitti. Dinimiz gitti. Yani şu anda biz bakiyesiyle yaşıyoruz o dinin. Biz şu anda bakiyesiyle günümüzü sürdürüyoruz. oradaki yapılan olayların, hukukların hukuksuzluğu, bakın laik, demokratik en üzerine düşüldüğü nokta hukuk devleti. Size bu laiklikle ilgili 3 tane örnek anlatacağım dedim. Üçünün de baştan aşağı hukuk garabeti. Garabet de değil. Yani daha ağrı da, daha ağrının yeri burası değil. Bizde malum 600 yıllık bir Osmanlı geçmişimiz var. Ondan evvel Selçuklu geçmişimiz var. Bunun yönetimde, idarede babadan oğula geçmede bazı hataları olabilir. Olabilir. Her türlü idarede olabilir. Ama bunu minimize etmek için çok gayretler sarf edilmiştir. Ama en sonunda dış dünyanın tesiri olmamış olsaydı olmayacak bir şey bizim ülkemizde de oldu. İngilizler giderken biz de Lozan'ı imzalattılar. İmzalattılar demeyelim de biz teşne olduk diyelim. Onlar zaten buradan gitmiyorlardı. Gitmelerinin şartını, gizli, örtülü şartını. Bakın gizli maddeden falan bahsetmiyorum. Bazı şeyler zımnidir. Söylemenize gerek yoktur. Ama karşı taraf anlar bunu. Kendi rüştünü ispat etmek isteyen bir şey, demokrasi şeyi, hareketi, rüştünü ispat edebilmek için dış devletlerle eşdeğer kendini görmek istedi. Kendini onlarla eşdeğer sınıfta tutabilmek için onların dediklerini dinledik. Ben en basit, en yalın şekliyle böyle anlatayım. Onların bizden istedikleri bu dini, diyaneti, her şeyi bırakacaksın da biz de onları teker teker yaptık. İlk olarak saltanatı kaldırdık. Saltanatı kaldırdık. Durumun icabıdır diyebilirler. Ona da itirazım yok. Ama inceleyin derim. Ama en sonunda öyle bir noktayı koyuyorlar ki, yani bize onu da devamını da araştırma. Burayı da ne olduğunu da bakma diyorlar. O da şu. Kaçtı diyorlar. Yani 36. Osmanlı padişahına kaçtı diyorlar. Bunu deseler bunu da anlar. Vatan haini diyorlar. Ya Allah aşkına. Bu yani Osmanlı padişahının vatan hainliği nesini gördünüz? Ha ben size vatan haini olduğuna dair 100 tane madde sayarım burada. Ama 100'ü de yalan. Ama size sahi geliyor. Ama herkese sahi geliyor. Ama bakınca dışarıdan bakınca sahi gibi görünüyor. Ama Allah aşkına bir düşünün yani bir Osmanlı padişahı kaçtı. Eğer bir yazışmaların yani Genelkurmay'ın arşivindeki hakiki belgelere, tarih numarası da verebilirim. Belgelere baktığınız zaman, onları incelediğiniz zaman bu adam kaçtı mı? Kaçırıldı mı? Kaçmaya zorlandı mı? Tehdit edildi mi? Bunlar hepsini anlarsınız. Kaçmaz. Bir Osmanlı padişahı kaçmaz. Yani normalde daha doğrusu Osmanlı padişahı değil. Herhangi bir insan, herhangi bir beldede oturan bile veya siz bulunduğunuz evden zorlanmasanız çıkar mısınız? Ancak daha iyi bir yer olursa gidersiniz. Yoksa durduğunuz yerde evinizden, mahallenizden, yurdunuzdan, şehrinizden bile gitmezsiniz. 600 yıllık bütün ceddi burada yatan bir Osmanlı padişahı ülkesini bırakıp gider mi ya? Hem de vatan haini olarak, hem de satarak ülkesini. Hem de İngiliz gemisiyle. Yani ne olur bunları biraz şuurlu olarak bakalım, anlayalım. Bizim son dönemimizin, Cumhuriyet'in ilk döneminde hepimizin içinde az buçuk muhabbeti olan bir Mareşal Fevzi Çakmak vardır. Paşadır. Rütbesi yüksektir. Sözü geçer. Ve Osmanlı bakiyesi olarak paşalığı devam etmiştir. Mareşalliği vardır. Saltanat ayın birinde kaldırılıyor. Ayın ikisinde şeyin bir yazısı var Ankara'ya. Ayın birinde saltanatın kaldırılması ile ilgili kanun çıkınca hemen arkasından şey yapılıyor, kontrol yapılıyor. Kontrolde şöyle diyor. Sultan Vahdettin'in, sultan da değil, saltanat kaldırıldı. Artık sultan da yok. Vahdettin şey olduktan sonra, vazifeden indirildikten sonra hilafet kalkıyor da daha önce saltanat kalkıyor. Kaçma teşebbüsü içerisine girmiştir diyor. Kaçma teşebbüsü içerisine. Bunu kim söylüyor? Mareşal Fevzi Çakmak söylüyor. Ne diyor Mareşal Fevzi Çakmak? Okuyalım. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılıyor. 1 Kasım 1922. 2 Kasım 1922'de ertesi günü Fevzi Paşa'nın Mustafa Kemal'e yazdığı mektup. Daha doğrusu telgraf çekiyor da sonra onun altına Mustafa Kemal'in imzasıyla şu anda arşivde duran yazısı var. Ankara'nın Erkan-ı Harbiye reisi olan Fevzi Paşa, yani Mareşal Fevzi Çakmak'ın başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya 5466 numaralı ve zata mahsus yazısı. Yazısı bir satır. Vahdettin'in firar hazırlıklarında bulunduğu haberleri bizlere kadar ulaştı. Bu kadar. Vahdettin firar edecek diyor. Ayın birinde saltanat kaldırılıyor. İkisinde bu mesaj oraya gidiyor. Ankara'ya gidiyor. Bu yazı üzerine Mustafa Kemal'in Refet Bele'ye gönderdiği yazısı var. Bakın bunu anlayın. Ne olur bunu yani kafaya kaldırın. Şeyini de söyleyeyim ben size. Tarih sayısını. Cumhurbaşkanlığı arşivinde 0101-3068-13. Bu resmi kayıttır. Kendi el yazısıyladır. Yani bir herhangi bir evrak da keşfetse kaşa basmışlar falan değil. Kendi el yazısıyla Refet Bele'ye gönderdiği yazı. Der Saadet'te, Refet Bele İstanbul'da. Der Saadet'te, İstanbul'da Refet Paşa Hazretlerine Vahdettin'in Memaliki Ecnebiye'ye yani yabancı memlekete firar için hazırlıklarda bulunduğu istihbarı elde edilmiştir. İstihbaratı geldi bana diyor. Firar edecekmiş bu adam diyor Vahdettin için. Tahakkuku yani gerçekleşmesi halinde ivedilikle ahali vasıtasıyla linç edilmesi gerekmektedir. Böyle bir şey kalkarsa bu adamı linç edin diyor. Göndermeyin dışarı diyor. Bu da bir şey değil. Bunun temini mercudur. O zamanki lisanda, Türkçe lisanıyla ricamdır diyor. Yani bunu linç ettirin diyor. Eğer böyle bir teşebbüse, çünkü niye linç ettirin diyor biliyor musunuz? Eğer buradan halife olarak, çünkü halifelik sıfatı hala var. Eğer buradan başka bir ülkeye giderse, bu tekrardan buraya da gelir. Daha doğrusu buraya gelmesinden çok korkusu yok. Dış dünyada hani bir masonlar dedik, bir şeyler dedik, bir Yahudiler dedik, onların kurduğu tezgahlar var dedik. Onlar Almanya'da da ele geçirdiler, İngiltere'de ele geçirdiler, Amerika'yı zaten ele geçirmişlerdi dedik. Onların uzantılarına verilen sözün neticesinde bu hilafetin buradan kalkması, bu dinin yeryüzünden silinmesi için bunların yapılması lazımdı. Birinci ayağı da oydu. Eğer birinci ayağını biz başarabilirsek, yani bunu saltanatı kaldırdık ama bu adam yurt dışına giderse, linç edin bunu diyor. Halk ayaklanması olarak. Çünkü ondan 6 gün sonra da İzmir'de bir gazeteci linç ediyor halk. Yani bu da var. Buna benzer olaylar var yani. Buradan sıkıntılı bir şey çıkmaz diyor. Siz linç edersiniz. Halk ayaklandı deriz diyor. Bu tarihi vesikada. Yurt dışına giderse ne olur? Pakistan'a gider, Hindistan'a gider. Tam beter. Yani İngiliz'in başına tam bela olur. Çünkü onların da zamanıyla tanımış oldukları bir halife. Halife oraya da giderse sözünü geçirir. Ve o halife hakikaten haysiyetli bir halifedir. Çünkü 600 sene hilafet görevini Osmanlı layıkıyla yapmıştır. Bunun en güzel örneği şu andaki Kudüs'tedir. Kudüs'teki 72 milletin hepsi Osmanlı idaresinden memnundur. 72 dinin mensubu da memnundur. Çünkü yaşatmış, bütün dinlere karşı mesafesini eşit tutmuş, kendi dinini onların üzerine baskı aracı olarak kullanmamış. Onun için halifenin tarafsızlığına bütün dünya şahit. Gittiği zaman hilafet görevini orada sürdürür endişesinden dolayı, çünkü dışarıya verilen sözlerden dolayı sakın ha diyor, zinhar diyor, kaçma teşebbüsünde bulunursa halk tarafından linç edilsin diyor. Bu da bir şey değil diyebilir. Sonra bir görevli geliyor. Bunun linç edileceğinin bilgisini Sultan Vahdettin'e iletiyor. Bakın hakkınızda böyle bir şey var diyor. Sultan Vahdettin diyor ki ne yapayım diyor. Ya bunlar kafaya koymuş. Hani şey var ya, kurt su içiyormuş dereden, kuzu da içiyormuş. Ben seni yiyeceğim demiş. Niye demiş? Suyu bulandırıyorsun demiş. Nasıl bulandırırım demiş. Su yukarıdan aşağı doğru akıyor. Kurt sen yukarıdasın. Ben kuzu olarak aşağıdayım. Ben senin suyunu bulandıramam ki. Yukarıdan aşağı doğru akan suda ben senin suyunu bulandıramam demiş. Kuzu kurda. Kurt ne demişti? Evet demiş. Ben kafaya koydum seni yiyeceğim demiş. Onun için yani su yukarıdaymış aşağı. Bak bunlar mühim değil. İngiltere İslam'ı kafayı kaldırmayı kafaya koymuş. Bunun önünde bir Kemal olur, bir Ali olur, bir Veli olur. Bakın isimlerin hiç ehemmiyeti yok. O isimlere muhatap olan kimseler de aslında üzülün siz yani. Kızmayın fazla. Üzülün onlara. Çünkü Allah'ın kaderullah çizgisinde onlara isabet etmiş. Mesnevi'de ne dedik geçen? İbni Mülcem için Hazreti Mevla'ya orada açıklamasını yapıyor. Ya Ali diyor, Madem diyor bana isabet etti diyor, niye o zaman bana kısası uygulanacak diyor. Hazreti Mevlana onun cevabını çok güzel veriyor. Allah Teala o kaderi yazmıştı diyor. Sen teşne oldun diyor. Olmasaydın diyor onu yapacak biri vardı diyor. Ama sen değildin diyor. Sen teşne oldun. İnsanlar da zannediyor ki ben onu dünyadayken teşne oldum. Hayır, biz birinci beytteyiz hala. O birinci beytte Levh-i Mahfuz'da bizi Allah Teala sorduğu zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman, hani bazıları kerhen söyledi, bazı gönülden söyledi ya, o söylendiği zaman o zaten İbn-i Mülcem oraya talip olmuştu. Muzaffer Efendi'nin tabiriyle, birçok Evliyaullah'ın tabiri de ben Muzaffer Efendi'nin duyduğum için onun için söylüyorum. Biz bu hayatı yaşadık. Bu hayat orada yaşandı. Biz şu anda bu hayatın seyrini görüyoruz. Yani bir daha itiraz etmeyelim diye biz bunu tekrardan yaşıyoruz ve kendi kendimize itiraz etmeyelim diye. Yoksa biz bunu yaşadık. İbn-i Mülcem de yaşadı. İbn-i Mülcem esasında yapmış olduğu bir şeyin hesabını sonradan soruyor. Niye bana diyor kısası uyguluyorsunuz diyor. Onun için bu yapan kimseler var. Yani bir tarihte 3 tane Ali var. Bir Kel Ali, bir Necip Ali, bir Ali daha var. Neydi? He? Kılıç Ali. 3 tane Ali var. Hazreti Mevlana Hazreti Ömer için bir söz söylüyor. Hazreti Ömer ilk Müslüman olmadan önce putperestti diyor. Ama diyor ki ben Levh-i Mahfuz'da gördüm. Onun adı Levh-i Mahfuz'da mümin idi diyor. Benim de imanım şudur ki bu üç Ali'nin üçü de, bunların ismi Levh-i Mahfuz'da Ali Mali değildi. Allah-u Teala Ali gibi bir ismi bu anlara vermez. Levh-i Mahfuz'dan bahsediyorum. Dünya halinde Ali de olur, daha güzel isimler de olur. Ama vermez. Çünkü bunların yapmış olduklarının ne olduğunu biz eğer anlayamazsak, onları o gün yaptıklarının bugünden de yapılmak istendiğinin farkına varamazsak, yani biz bu şeylere gelirsek, dolmalara gelirsek yutarız. Onun için ben tarihten şu anda çıkamıyorum. Bu tarihi vesikalar bizi aydınlatması bakımından mühim. Saltanatın kaldırılması mevzusunda en son gidiyorlar. Şu örneğe veriyorlar. Sultan Vahdettin II. Abdülhamit Han'ın kardeşi. Babası kim? Abdülmecit miydi? Abdülmecit değil mi? Amcasını hatırlatıyorlar. Senin amcan diyorlar. Şey oldu. İntihar etti. Sonra kulağına fısıldıyorlar. Sen de biliyorsun intihar etmedi. Bileklerini kesti, intihar etti diyorlar ama onu biz öldürdük. İntihar süsü verdik. Seni de kaçıyor diye intihar süsü veririz. Ha. Peki diyor ne yapayım diyor yani. Hem tazıya kaç hem şeye tut yani benim ne yapmam lazım diyor o gelen görevli kimse. Ona diyorlar ki sen kaç. Çaktırmadan kaç. Git. Ama gideceğin yeri de İngilizlerden seç. İngilizlere yazdığı bir yazı var. Beni alın diye. Yazıyı aldığı gün ertesi günde İngilizler alıyor. İngilizler niye alıyor? Niye İngilizlerin kucağına veriyor? Kazara başka yere gitmesin diye. İngiliz'in kontrolünde olsun diyor. İngiltere öyle diyor. Bunu bana vereceksin diyor. Tabi bunları tarihte çok fazla bilmezsiniz. O gizli kişileri de bilmezsiniz. O bazı gizli sözleri de bilmezsiniz. Ama bu gizlilerin hiçbirini bilmiyor. Yani siz burada tarih mi yazıyorsunuz? Ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Bunun içerisinde bir şey var. Abdülmecid Efendi var Sultan Vahdettin'den sonra. Ondan sonra bir İskilipli Atıf Hoca var. Böyle basit, köylü, cami hocası. Hatta şeyin Alilerden birinin tabiriyle. Ben diyor çok diyor şalvarlı sarıklı hoca kestim diyor. Hoca takımı kestim diyor. Eğer siz İskilipli Atıf Hoca'yı Muhammed Arif Efendi olarak, Atıf Efendi olarak bilmezseniz, onun ordinarius profesör olduğunu bilmezseniz, müderrislerin müderrisliği vazifesine geldiğini bilmezseniz, bütün müderrisleri denetleyen kurumun başına geldiğini bilmezseniz, ilminin bu kadar büyük olduğunu bilmezseniz, size yutturulan dolmayla işte bir İskilipli Atıf Hoca çıkmış, bir şapkaya kanuna karşı gelen bir yazı yazmış gibi görürseniz, yani o dolmaları yutarsanız, İslam'ın şiarı için yapmadığı, katlanmadığı eziyet kalmadığını görmezseniz, bu adamların dediklerini yutarsınız, kabul edersiniz. Hoşunuza da belki gider, bilemiyorum onları. İskilipli Abdülmecid Efendi'nin de hali şey gibidir. Hatta şu kadarını söyleyeyim, bak bu bilginiz dahilindedir. Onun için bu sözlerin acaba gerçeği var mı yok mu hiç ispata gerek yok. İngiliz vapuruyla gitmiştir, gitmek zorunda kalmıştır, tehdit edilmiştir, gidilmezsen seni linç ederiz denmiştir, gitmiştir. Soruyorum, içinizde böyle bir tehditle karşılaşan ne yapar? Biri diyebilir mi karşılaşmamıştır diye? Çünkü İngilizlere yazısından bir gün önce vatan haini evrakı şeyi çıkıyor, kanlı yazısı çıkıyor. Vatan haindir diye. Hem seni vatan haini yapıyorlar. Ondan sonra yazışmaları görüyorsun. Sana yazışmaların kopyasını gösteriyorlar. Seni linç edecekler diyorlar. Senin saltanatını zaten kaldırdılar. Sonra sen bir gemiye binip gidiyorsun. Yani burada kimi suçlayacağız biz? Sonra arkasına da vatan haini diye 100 tane ben de sayarım dedim. Ama 100 de yalandır dedim. Onun gibi Abdülmecid Efendi'yi getiriyorlar. Sonra gidiyor. Yalan olduğunun ispatı şurada belli. Hepiniz de biliyorsunuz. Çok fazla oraya girmeyeyim. İşte San Roma'ya gidiyor. Bir yerlere gidiyor. Nereye gidiyorsa. En son gücü yetmiyor, parası yetmiyor. Koskoca Osmanlı padişahı. Yani sarayların ne olduğu, bugün turistlerin geldiği zaman ne olduklarını, kaşıkçı elmasları, oralara girmiyorum. Yani iki tane bir şey alsa, bir altın alsa onun yedi sülalesine 70 sene yeter. Olacakken hiçbir şey almadan gittiğini bilin. En son borcu olduğundan dolayı bakkalın tabutuna haciz koydurduğunu bilin. Bir ay boyunca o tabutunun borcu ödenmediği için kaldığı konağın salonunda koktuğunu bilin. Bir Osmanlı padişahına bunu yakıştırıldığını bilin. Yani bu mu vatan haini? Ülkesini sattı. Ulan ülkesini satacak olsa 3 kuruş para alır yanına götürür, bir şey götürür yani. Yani bunlar hakikaten dolmadır. Bunlara ne olur prim vermeyin, itibar da etmeyin. Şeyinki bundan da kötüdür. Abdülmecid Efendi'ninki, Sultan Vahdettin'in tabutunun burada kalıp da 10 gün boyunca bakın diyorlar ki Hicaz'a götürelim, orada defnedelim. Gemiye konuyor. Geminin ön tarafına kaçıyor insanlar kokusundan. İlaçlamamışlar bile yani. Yani öyle bir şey. Osmanlı 36. Osmanlı padişahının halini düşün. Bir de 37. Osmanlı padişahı. Yani veliaht var. Yani Sultan Abdülaziz'in oğlu var. Rahmetli olan, şehit edilenin oğlu var. O da şey oluyor. Halife oluyor. Halifeliğin üzerinden bir sene geçmeden biz Lozan'ı imzalıyoruz. Biz Lozan'ı imzalıyoruz. İmzalar imzalamaz. Lozan şehrinde imzalıyoruz. Hemen geliyoruz meclisimizde, tam bir hafta içinde meclis de onaylıyor. Hani bunlar korkup kaçıyorlar da Lozan'ı falan imzaladılar. Hani tehdit etti biri. Çıkın dedi, bak Yunan'ı denize döktüm dedi, sizi de dökerim dedi. Onlar da yediler bunu. Ve sonra Lozan'da yaptılar. Ulan yese senin ülkenin bir haftada bunu imzalıyorsa o da bir haftada o da imzalar. Ve şu var, imzalamışsın. Yani bunun mecliste onayı var. O imzalama safhasında zaten iki devletin idarecileri tarafından gelen emir komutayla imzalandı o. Yani orada gidenler kendi kafalarına göre bir şey imzalamadılar. Yani bunu geciktirmenin bir manası yok. Haber geliyor İngiltere'den. Hilafeti de kaldırın. Alfabeyi de değiştirin. Şunu da yapın. Bu ülkeden dine ait her şeyi çıkartın. Ondan sonra imzalayacağız. Bakın biz Lozan'ı imzalamamız, Lozan'daki heyetlerin imzasından tam bir hafta sonra biz imzalıyoruz bunu. İngiltere tam bir sene bekliyor. Bu şeyler başımıza gelsin, musibetler başımıza gelsin. Yani bizimkiler diyetlerini ödesinler diye, ne diyetlerde bulundularsa, bulundularsa gerek yok, görüyorsunuz ne olduğunu. Ondan sonra şeyi de kaldırıyorlar. 37. Osmanlı padişahı olacak olan veliahtı da, hilafeti de kaldırıyorlar, ilga ediyorlar. Bir gecede Çatalca'ya, Çatalca'dan trenle yurt dışına. Ulan bir adam bir eşyasını alır, biriyle helalleşir, bir komşusu vardır ya. Yani bu halife olarak sen bunu tayin etmişsin, meclis olarak tayin etmişsin. Sen bunun Allah aşkına ya halife olarak ne yanlışını gördün de bunu şey yaptın, sınır dışı ettin. Sınır dışı da etmedin. Çok daha tehlikelisi var. Vatandaşlıktan çıkarttı. O vatandaşlıktan çıkartmanın siz ne olduğunu bir anlarsanız. Yani bu bizim Suriye'de, Irak'ta, Suudi Arabistan'da kaybedilmiş olan topraklarımız, Osmanlı'nın çekilmesiyle kalan topraklar var ya. Onların çoğu nedir biliyor musunuz? Padişahın şahsi mülküdür. Emir geliyor. Onları vatandaşlıktan da çıkartın. Yani sınır dışı etmeniz, rütbelerini almanız, onu saltanattan indirmeniz, onu hilafetten indirmeniz yetmez. Sınır dışı etmeniz de yetmez. Korkutarak kaçırmanız da yetmez. Bir gece trene bindirip göndermeniz de yetmez. Önce sınır dışı edeceksiniz, arkadan vatan haini ilan edeceksiniz, arkasından da vatandaşlıktan çıkartacaksınız ki biz o topraklarda rahat hükmedelim. Yani bir insan bir ülke bir toprağı ele geçirir ama özel mülkiyetine sahip olamaz. Dünya hukuku böyledir. Ha, hukuku ne kadar işletirler işletmezler oraya girmiyorum. Orası talih mevzu. Ama böyle olduğunu bilin. Hilafetin kaldırılmasının altında da o toprakların Osmanlı hanedanın ailesine ait tapulu mallar olduğunu, dünya üzerindeki en çok büyük toprak sahiplerinden birinin Abdülhamit Han olduğunu da unutmayın. Onu devirmek için nelerle uğraştıklarını unutmayın. Abdülhamit Han çok kötüydü, çok istibdat yaptı, canını okudu Osmanlı coğrafyasının. 36 sene mi? 36 sene kaldı.
33 sene
mi? 33 sene kaldı. 33 senede kaç kişi idam ettirdi bir bakın. İdam ettirdi mi bakın. Ama o Alilerden bir tanesi diyor ki, devletin kayıtları da diyor, 1300 tane kayıt vardır diyor. Devlet baba diyor, bize diyor yanlış yapma diyor. Bak Posta'da gazetesine 1930'da mı 31'de mi kendi beyanatı var. O gazete ortada. 1930'da bunlar iktidar. Yani birinden kulağına duydu, o da söylemiş ya bu yalandır değil. Ben 5200 kişiyi ben kendi elimle astırdım diyor. Devletin kayıtlarında 1300-1400 geçiyor. 5000 tane astırdım diyor bu adam. Bir adam, bir Ali, o 3 Ali'den bir tanesi 5000 kişiyi astığını söylüyor. O bir kişi, ama Abdülhamit Han bir kişiyi asmıyor. Çok kötü, istibdat yapmış. Yani hakikaten bunları biz bilmezsek, asılanların ne olduğunu bilmezsek, İskilipli Muhammed Atıf Efendi'nin kim olduğunu bilmezsek, dünya hukuk sistemine size tek bir tane örnek vereyim. Dünya hukuk sisteminin ben birinci maddesini söyleyeyim. Yani bu maddelenmiş anayasa maddesi gibi değildi. Bu bir genel şeydir, teamüldür. Birinci madde diye onun için söylüyorum. Alınan kararlar geçmişe şamil olmaz. Hukukta alınan kararlar geçmişe şamil olmaz. Yani bir kanun çıkarttıysan, bizim şu andaki hukukumuzda resmi gazetede yayınlandığı gün devreye girer. Veya uluslararası şeyde kanun meclisten geçtiği gün veya kral tarafından imzalandığı zaman veya sultan tarafından imzalandığı gün devreye girer. Dünya hukuk sisteminde, literatüründe, evrensel hukukta alınan kararlar geçmişe şamil olmaz. Yani sen bugün arabayla 80'le gidiyorsun, seni 80'le giderken tespit etti. 80'le gitmek de suç değil otobanda. 120'ye kadar müsaade var. 4 sene sonra bir madde çıkarttı. 80'le 70'ten yukarı çıkmak suçtur dedi. Sonra sana dedi ki sen 4 sene evvel şuradan geçmiş, Boğaz Köprüsü'nden geçmişsin. Şu, sana ceza yazıyorum. Yani akla zarar bir şey. İskilipli Atıf Hoca'nın da Allah aşkına arayın bulun. Bu adamın bir hatasını bulun. Asacaksanız asın. Ben diyorum ki bazen hukuk sisteminde gördüğüm için yalan dahi olsa bir şey bulun. Bakın yalan dahi olsa bir şey bulun. Yani oradan daha günümüze doğru da geliriz. 60 ihtilallerine de geliriz. Adnan Menderes'e geliriz. Celal Bayar'a geliriz. Celal Bayar'ın it davasına, köpek davasına, Afgan tazısı davasına geliriz. Bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı bir tek it yüzünden astıklarını biliriz. Asmak için yola çıktıklarını, asma kararını aldıklarını, meclisten geçirdiklerini, imzalattıklarını. Ama Mason kardeşlerinin ya bu yaşından dolayı bunu asmayalım. Buna bir özel şey tanıyalım deyip asılmadığını. Ama tekrar başa dönüyorum. Celal Bayar'ın asılma gerekçesi ne? Hiç işinizde bilen var mı? Afgan kralı bir taza hediye ediyor. Nereden gidiyor bu mevzuya? Afgan kralı taza hediye ediyor. Sonra bu İzmir'de bakın Celal Bayar mühim biri hakikaten. Yani masonluğunu falan bırakalım. Ülkeye hizmet etmiştir. Masonluk tarafında da öbür tarafta kendi hesabını versin. Yani bize ne? Esasen bize ne değil de yine de bize ne diyelim biz. Ama olayla ilintili kısmını biz anlayamazsak, hukuku anlayamazsak bunların yaptığı bütün dolmaları yeriz. Bunların yaptıkları hiçbir şey hukuki değildir. Evrensel hukuk hiç değildir. Onun için diyorum evrensel hukukun birinci maddesi. Alınan kararlar geçmişe şamil olmaz. Bir kanun yürürlüğe girdikten sonra uygulanır. Eskiye uygulanmaz gibi. İzmir Ödemiş'te galiba bir yerde Yunanlılar bunu kıstırıyorlar. Bu da komitacılardan yani. Yani direnişçilerden, Osmanlı adına, Türk adına, İslam adına direnişçi. Kime karşı? Rum'a karşı. Rumlar bunu bir kıstırıyorlar, bir köye saklanıyor. Köylüler de bunu canı pahasına saklıyor. Bu adam mühimdir diyorlar, saklıyorlar. Yunanlılar gidiyor, Rumlar gidiyor. Sonra buna diyorlar ki sen mühim bir adamsın. Yani o zaman da komitacı yani. Celal Bayar falan değil yani. Cumhurbaşkanı falan değil ama komitacı. Yani o işlerde büyük biri. Bir gün diyor iyi bir vazifeye gelirsen ne olur bizim köyümüze bir tane çeşme yaptır diyorlar. O da söz veriyor. Cumhurbaşkanı oluyor. Ödemiş'in o köyünden hangi köy bilemiyorum ismini. Bir mektup geliyor. İşte bize sözün vardı ahdin var hoş geldin. Ahdin vardı hoş geldin. Efendim ahdini yerine getir diyorlar. O da tamam diyor. Oraya soruyor buraya soruyor para yok. Hani bunlar ülkeyi götürmüştü. Ya Allah aşkına. Ödemiş'in bir kazasına, bir köyüne çeşme yaptıramıyorsa bir cumhurbaşkanı, bu kadar gücü yoksa biraz düşünün ne olur ya. Yani nasıl veriyor, öderiz, onu öderiz. Başbakan'a söylüyor, ödenemiz yok diyor. Örtülü ödenek, onu da şuraya harcadık diyor. O yok, bu yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ve ne kadar değerli bir şey olduğunu, Atatürk'ün yakın arkadaşı olduğunu falan bilin. Yani Celal Bayar hakikaten sıradan biri değildir. Bir tek çeşme yaptıracak parayı bulamıyor. Sonra diyor ki Orban Bakan'la bilmem ne Ökten. Bakın o gazeteler bende var. O 1960 yılında Halit Kıvancı'nın vesaire hepsini yazdığı o günün gazeteleri var. Afgan tazı davası, köpek davası, bebek davası. Köpek davasında işte getiriyorlar, soruyorlar, bakanı çağırıyorlar. Ne oldu diyorlar, bana diyor para verdi diyor, para var mıydı yoktu diyor. Ne yaptınız diyor, 200 tane damızlık koyunu sattık diyor. Eline mi verdiniz diyor bayan, hayır eline vermedik diyor. Ne yaptık diyor, müteahhide gönderilmek üzere Ödemiş'e İş Bankası'ndan havale ettik diyor. Bak adam eline parayı almamış. Eninde sonunda, şey doğru muydu, damızlık 200 tane koyun satılması. Ya 200 tane koyun. Cumhurbaşkanı'nın emriyle para bulamamış. Yani aciziyetinizi anlayın. Cumhurbaşkanı'nın sefilliğini anlayın. Yani daha doğrusu sefilliğini anlamayın. O bakımdan sefillik demiyorum. Yani yakıştırılanı anlayın. Cumhurbaşkanı makamına getirdiğin ülkenin seçtiği biri bir çeşme yaptıramıyor. Bakan emrediyor, o olmuyor. Ona emrediyor, o olmuyor. En son Orman Bakanı'na, hatta hakim diyor ki Orman Bakanı da yakacak. Size tazyik yaptı mı diyor. Hayır yapmadı diyor. Niye verdin diyor 200. Rica etti diyor. Rica diyor emir midir diyor. Evet diyor, bizde öyledir diyor. Bizim büyüğün ricası, biz onu emir kabul ettik. Sonra diyor ki altı üstü 200 tane koyun verdik ya diyor. Niye bu kadar büyütüyorsunuz diyor. Şey böyle söylemiyor savcı, hakim. Ama şöyle diyor. Biz onu yemeği aklımıza koyduk bir kere diyor. Ne o? 5 dakikan var. Kes yani. Bitir. Estağfurullah. Neyse para gidiyor köpek davasında. Ödemiş'in o ilçesine veya bakın şaşırabilirim oraları, sonra bana karşıma çıkartmayın, o kasaba değildi bu kadar. Ama olay bu. 200, bak 200 koyunu biliyorum. Komitacı olduğunu biliyorum, söz verdiğini biliyorum. Afgan kralını hediye etti. Esas dava konusu ne? Hakim soruyor. Bu köpek sana mı hediye edildi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne mi hediye edildi? Bana hediye edildi diyor Bayar. O zaman diyor yemin parasını niye cebinden vermedin diyor, şeyin parasından kestin diyor. Şeyin ödeneğinden çıkarttın diyor. Bak ne köpeğin mamasının hesabı, çünkü ne biliyor musunuz? Vallahi bulamıyorlar. Yani asacak bir şey bulamıyorlar. Köpeğin mamasını bir ülkenin cumhurbaşkanını asmak için oyuncak ediyorlar. Yani siz de saat diyorsunuz, benim şeyim kaçıyor hemenden. İskilipli Atıf Hoca var. Muhammed Atıf Efendi. Derya. Onun için diyorum ordinaryos, zamanın en büyüğü. Sultan Vahdettin ağırlıyor, bir yemek yiyişini görüyor, hayran kalıyor. Amerikan Büyükelçiliği'nin, dünya devlet başkanlarının İskilipli Atıf Hoca hakkındaki söyledikleri var. Necip Fazıl Küçükkürek bunları evraklarıyla almış yazmış. Yani İskilipli Atıf Hoca şapkaya karşı geldi. Şapkaya karşı geldiği için de bu oldu. Zaten yobazın biriydi diye bakarsak olaya. Yani bu ne demokrasi anlarız, ne bunların dediklerini anlatırız, ne tevhidi tedrisat anlarız. Bak tevhidi tedrisat bunun arkasından geliyordu. Onu da anlayamayız. Kılık kıyafet kanununu hiç anlayamayız. Hilafetin kaldırılmasını ucundan girdik, fazla giremedik. Saltanatın kaldırılmasına girmedim bile. Bakın Abdülmecid Efendi var ya, halife. Fransa'da ölüyor. Kızı İnönü'ye geliyor, diyor ki babam diyor Osmanlı ailesindendi diyor. Siz diyor vatan haini ilan ettiniz, onu ettiniz, bunu ettiniz, dışarı attınız, ihraç ettiniz. Babamın tek bir vasiyeti vardı diyor. Kendi ülkesine defne olunmak, kendi ülkesine gömülmek. Müsaade edin, cenazesini gönderelim diyor. Bakın dirisini kabul etmiyor, ölüsünü de kabul etmiyorlar. En son ne diyor biliyor musunuz? Bari diyor Bulgaristan sınırından girelim, en yakın köye defnedelim, dönelim tekrardan Bulgaristan. Hayır diyorlar. Sultan Vahdettin aşağıda şeyde kaç gün kalmıştı salonda? Konağın 10 gün kalmıştı. Abdülmecid Efendi Paris'teki Paris Camii'nde kaç gün kalıyor biliyor musunuz? Tabutunu ve ilaçlanmadan kalıyor o da. Onu ilaçlıyorlar bir kısmı, ama Abdülhamit gibi şeydi gibi Vahdettin gibi değil ama o ilaçlanıyordu galiba. Kaç gün kalıyor biliyor musunuz? Bir söyleyin ne olur. 30 gün mü? Başka var mı? Daha fazla söyleyin. Bir sene mi? Biraz daha fazla söyle. 10 sene. Vallahi 10 sene kalıyor. caminin şeyinde, deposunda 10 sene cenazesi duruyor. Bu bir Osmanlı, 37. Osmanlı padişahı. Onun için ceddinize birazcık ne olur iyi gözle bakın. Birilerinin bu kadar yalanlarına. Çünkü bunların dinlerine ne olduğunu ben bilmiyorum. Muzaffer Efendi'nin geçen derste söyledim. Hani birine şeye Tercüman Gazetesi'ne reddiye yazmış, bu adamın dinini bilmiyorum. Adama diyeceği şu. Bari dininizi söyleyin de size nasıl muamele edeceğimizi bilelim diyor Muzaffer Efendi. Ben bunların dinini bilmiyorum. Ama vallahi ben bunların dinlerinden değilim. Ha şöyle diyeyim. Onlar benim dinimden değil. Ben onları veya öyle diyelim yani. Ben onların dininden değilim. Onlar da benim dinimden değil. Yarın onlar öbür tarafta gittikleri zaman neyle karşılaştılar ben onları bilmem. Onlar Allah. Ben onlara beddua eder miyim? Kesinlikle etmem. Zinhar etmem. Niye etmem biliyor musunuz? Allah layığını öyle bir verir ki. Benim artı onu arttırabilecek bir gücüm yok. Yani onları biraz daha kötü olsun diyecek bir şeyim yok. Onlar zaten kötüyü bulmuşlar. Bu kadar işleri yaparak bunların karşılığında ne elde ettin diye onlara bir sor. 5 sene fazla mı yaşadın? 15 sene fazla mı yaşadın? Hani övünüyorsun ya 5216 kişi ben astım diyorsun. Hem de hoca takımından astım, hacı hoca takımından astım diyorsun. Bu hacı hoca takımını asmaktaki gaye neydi? Sana ne ünvan getirdi? Zaten ünvanın vardı. İşte 3 tane halisiniz, istiklal mahkemelerinin reisisiniz. Zaten astığınız astık. Yani Atatürk haricindeki herkes asabilirsiniz. İnönü dahil, Kazım Karabekir dahil, Maraşlar Fevzi Çakmak dahil. Hepsini asabilme kudreti size verilmiş. Daha size ne paye olabilir ki? Bunların altına imza atıyorsunuz. Bu kadar. Bakın şeyi bilirsiniz. Bir kişiyi nahak yere öldürmek. Dünyadaki herkesi içindekileriyle beraber öldürmek gibidir buyuruluyor. Bir kişi mi öldürmüş bunları? Bak kendi ağzıyla söylüyor. Gazeteye verdiği beyanatında. Ve şeye kızıyor. İdarecilere kızıyor. Onlar 1000 taneyle sınırlıyor diyor. Yani benim şerefimi düşürüyorlar diyor. Ben 5216 tane ipini ben çektim özellikle diyor. Bu 3 Ali'den bir tanesi. 3 tane Ali var. İskilipli Atıf Hoca'ya girmeden... Biz bunu anlamayız, bu dersi de anlamayız, dini de anlamayız. Gökten indiği varsayılan hurafeleri hiç anlamayız. Bunun demin onun için şeyi anlattım, Bayar'ın hikayesini anlattım. Öbür günde de bebek davası, ona girmeyeceğim, o karışık biraz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı Afgan tazısını Orman Bakanlığı'na satıp, Orman Bakanlığı'da 200 tane damızlık koyunu satıp bir çeşme yaptırmak. Bunun bütün tamamı bu. Ve kayıtlarda da bu. Ben diyorum ki Allah aşkına bir yalan bulsaydınız da, yalan uydursaydınız. Bu gerçek, hoş bir gerçek değil. Yani işte Allah ayağına dolandırdığı için de böyle olduğunu diyelim. Haftaya Demos Krotos'a yine giremedik. Gireriz inşallah. Ama tarihin tevhidden sonra en önemli şey olduğunu anlarsak, bu tarihi bilgileri de bilmeden ilerleyemeyeceğimizi de bilelim. İnçünün fermut Mevlana'yı ma kaşifi esrarhayi kibriya. İnne necmestüne remlestüne hap vahyi hak. Allahu alem bis sevap. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illahi ve la ilka yümla tehuzu sunatun ve la nebnehu ma fissamavat ve ma fil ardı menzellezi yeşfeundehu illa biizni. Ya lev ma beyne edeyim ve marifehum ve la yutuna bir şeyin min ilmi illa bima şabesi yekürsü semavati ve lerde ve la yevdu husuhum ahvevi ve la liyul azim. Sadakallahu ilazim. Subhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifuna ve selamun alel müselim ve alihim velhamdülillahi Rabbil alemin. Cuma cumartesi günü biz Kahramanmaraş'taydık. Vazifeli oraya gittik. Maraş tekkesine de gittik. Maraş tekkesinin bütün ihvanın sizlere selamı var. Onları arz edeyim. Maraş tekkesi şeyhi Mehmet Maraşi kardeşim de bir rahatsızlığı varmış. Fakir o talep etmedi. Ben onun namına sizlerden şifa için dua talep edeyim. Bir sırrı bir el Fatiha. Allah.